Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz, merhaba.
Merhaba, hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey.
Evet hocam, kutlu bir iklime ayak basacağız, gireceğiz. Pazar günü inşallah ilk sahurla birlikte Ramazan ayına başlamış olacağız. Ve Ramazan ayında hakikaten duyguların ve maneviyatın yükseldiği bir ortam oluyor. Ama bir taraftan da her Ramazan'da yaşadığımız sıkıntıları bu sene biraz erken yaşamaya başladık ve yaklaşık 5-6 aydır işgalci İsrail, Siyonist güçler Gazze'de ölüm kusuyor, soykırıma devam ediyor. 30 binin üzerinde insanın maalesef canına mal olan bir saldırı gerçekleşti bu süre zarfında ve hala devam ediyor dünyanın gözü önünde bu katliamlar. Bununla başlayalım her zaman olduğu gibi, ilk ve tek gündemimiz Gazze diyerek programımıza başlayalım. Evet, Ramazan'da acaba bir ateşkes söz konusu olur mu? Bütün umutlar bu yönde hocam. Kahire'de bir toplantı gerçekleştiriliyordu ama bu da haftaya ertelendi. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yönde bir açıklaması var. Gazze'de 6 haftalık bir acil ateşkes çağrısında bulunuyor ve ABD aynı zamanda Gazze'nin kıyısına da geçici bir liman kurup yardım dağıtacağını ilan etti. Böyle bir gelişme söz konusu ama diğer taraftan da İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun durmaya niyeti yok. Gazze'nin güneyindeki Refah kentine karadan saldırı yapılmamasının savaşın kaybedilmesi anlamına geleceğini söylüyor. Bu noktada yaklaşık 6 aya varan bu soykırım sürecinde sizin gördükleriniz ve değerlendirmeleriniz neler? Bugün itibarıyla durum nedir? Bunu konuşalım. Buyurun hocam.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Rabbim yaklaşmakta olan, üzerine gölgesi düşmüş olan Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden istifade etmeyi bize ve bütün İslam alemine nasip etsin inşallah.
İnşallah.
Gazze'de 6 ay yaşa yakın bir süredir devam eden bu insanlık dramı, trajedisi Ramazan-ı Şerif geldiğinde daha ayrı bir anlam kazanacak. Ve burada az önce bahsettiniz Biden'ın açıklamalarını. Fakat orada satır aralarında dikkat çekilmesi gereken nokta şu. 6 haftalık ateşkes diyor. İşte Ramazan ayında İslam dünyasından ve Müslüman ülkelerden gelen tepkileri sönümlendirmek. Artı Yahudilerin hamursuz bayramında bu arada geçmesi. Bu arada İsrail'in lojistik desteğini sağlayıp tekrar öldürmeye devam etmesi. Yani ateşkes diyemiyor. Yani ateş dursun, ölümler bitsin ifadesi geçmiyor. 6 haftalık ara. Yani öldürmeye mola ifadesi. Bunu da dünyanın gözünün içine baka baka söylüyorlar. Yani vehamet birincisi burada. İkincisi İsrail tarafından denizden, karadan ve havadan ablukaya alınan Gazze'ye bir nefes borusu olarak Refah sınır kapısından, Mısır üzerinden yardım tırları bekliyor. Fakat Amerika'nın teklif ettiği çok tehlikeli bir durum söz konusu. Refah'tan geçen yardımlar işte Mısır üzerinden gidiyordu. Şimdi Amerika oraya geçici bir liman işletmesi kurarak yardımların geçmesini sağlamak, hızlandırma bahanesiyle o geçiciyi sonra kalıcı hale getirip Gazze'de Amerika'nın ve İsrail'in ortak işlettiği bir liman kurup biraz daha kalıcı hale gelme ihtimali büyüktür. Burası bir tuzaktır. Buna da dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu hengame içerisinde hala Netanyahu dünyanın gözünün içine bakarak diyor ki Refah'a da bir kara harekatı. Hani siz demiyor muydunuz 7 Ekim'de işte Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçin, güney güvenli bölge olacak. İşte şurada tünel var, burada karargah var diye bombalamadıkları hastane, ibadethane, okul bırakmadılar. Şu anda 30 binin üzerinde sivil çoğu kadın ve çocuk olmak üzere evet. insan hayatını kaybetti ve bugün 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü diyoruz. Peki orada öldürülen kadınlarla ilgili küresel ölçekte ve Türkiye'deki feministlerin sesi niye çıkmaz? Yani ölen evet. Müslüman olunca mı bu kadın olduğu unutuluyor? Yoksa yani bir batılı ülkede bu cinayetlerin, bu soykırımın onda biri, yüzde biri işlenmiş olsaydı bütün dünya ayağa kalkıyordu. O halde buna da sadece Filistinlilerin değil, bütün İslam aleminin ayağına vurulan prangayı görmüş durumdayız. Burada bir parantez içerisinde buyurun şunu hocam. Söyleyeyim. 1800'lü yıllardan itibaren mevcut dünya düzenini kuran iki aktör vardır. Siyonist akılla İngiliz aklı. Yani kim ne derse desin şu anda mevcut müesses o küresel dünya düzenini kuran bu akıl. Yani Çin yükseliyor diyorlar, işte Japonya, istedikleri zaman istedikleri ülkenin façasından çekip aşağı indirebilme yeteneğine hı hı. de sahiptir bu ülkeler. Yani şu anda dünyadaki darbelerin, savaşların, kaosların, var olan bir takım çatışmaların perde gerisine baktığınızda iz sürün, bu izin ucu Anglo-Sakson aklı olan ya İngiltere'ye ve Siyonist akla gider. Bu nedenle de şu anda bu Siyonist akıl ve İngiliz aklı bu savaşın durmasını istese, ateşkesin durmasını istese 24 saat sürmeden ateşkes durur. İsrail orada onların aslında tetikçisi, taşeronudur. Nasıl ki Kandil'de biz PKK var diyoruz ama PKK birilerinin orada
piyonu,
taşeronudur. Yani İsrail'den de öte bir İsrail'in olduğunu ve bu savaşın da aslında çok derin anlamların olduğunu bilmemizde fayda var.
Az önce Gazze'de kurulması düşünülen geçici limanın tehlikesinden bahsettiğiniz hocam. Bu arada Güney Kıbrıs Rum kesimine de bir yardım merkezi oluşturulup Gazze'ye gelecek yardımların orada toplanması ve oradan yönlendirilmesi düşünülüyor. Buna dair neler söylersiniz? Bu planın gerekçesi nedir?
Yani şimdi bir gemi yola çıkarsa, yani dünya genelinde bir Brezilya'dan da Japonya'dan da yola çıkan bir gemi için en büyük maliyet yükleme boşaltma maliyetidir. Yani eğer siz Gazze'ye yardım göndermekte samimiyseniz Mısır El Arish Limanı var. Oradan Refah Kapısı'na transfer edilir. Oradan da Filistinlere ulaştırılır. Şu an yüzlerce, binlerce tır Refah Kapısı'nda bekletiliyor ve uzunca bir süredir bekletiliyor. Eğer samimi olsalar yol da var, yardım da var ve sadece bu engelleniyor. Bir taraftan engelleyip bir taraftan da bu şekilde seçenekler ortaya sürmek tıpkı şuna benziyor. İsrail'e sınırsız silah ve mühimmat yardımı yapan, hatta paralı askerleri vardır. Blackwater
evet.
Vasıtasıyla siz o tünellerdeki Hamas mücahitlerine karşı siz o en seçkin askeri birliklerinizi oraya gönderiyorsunuz. Arkasından da işte havadan göstermelik bir takım gıda yardımı yaparak güya Gazze'lilere insani yardım yapmış oluyorsunuz. Bunun bir benzeridir bu Kıbrıs evet. kesiminde şey açmak. Bu nedenle samimi olmadıkları için yaptıkları yardımlara bile ben şöyle soru işareti koymak ve şüpheyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki Arap dünyası, İslam dünyası, ta Latin Amerika'ya kadar vicdan sahibi insanlar Gazze için üzülüyorlar. Belki Türkiye'deki birçok Müslümanım diyen insandan daha fazla Batı dünyasında bu işin vicdan meselesi yapıp uykusu kaçan insanlar var. Bunu da biliyoruz. Fakat küresel elitlerin yapmış olduğu projelerin hiçbirinin Gazze'li Müslümanların lehine olmadığını, onların projelerinin arkasında ya İsrail'in uzun vadeli çıkarlarının veyahut da Gazze'nin kıyı gerisinde Gazze ile o Kıbrıs adası arasında kalan münhasır ekonomik bölgedeki petrol ve gaz yataklarına el koyma hesabının olduğunu bilmemiz lazım. Bu her liman açımında da, şunda da, bunda da. Yani orada ölen insanlar onların çok da fazla umurunda değil. Bu kesin bir nokta.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın bir açıklaması var hocam. İsrail'in Gazze'ye elektrik ve su vermesi gerektiğini söylüyor ve şöyle diyor. Bu kürsüden İsrail'in işgalci güç olduğunu bir kez daha söylemeliyim. Sorumlulukları var. Evet, İsrail'in işgalci güç olduğundan bahsediyor. Bu açıklamada İngiltere ve Dışişleri Bakanı ne kadar samimi? Madem işgalci güç, neden destek veriliyor? Neden bu soykırımın önüne geçilmiyor?
Yani şöyle, Batı ülkelerinde müesses bir nizam vardır. Yani Amerika'da mesela Biden'dan örnek verelim. Adam resmen bunak bir insan. Evet. Ama müesses nizam ülkeyi idare ediyor. Şimdi İngiltere'de de, yani İngiltere'nin âli menfaatlerinin aleyhinde bir adım atanın sonunun akıbetinin ne olduğunu görüyoruz. Bazen de bu tür devletler, ki İngiltere bu konuda çok, yani dünya politikasını regüle etmede çok ustadırlar. Yani İslam ülkeleriyle olan finansal ilişkileri, ekonomik bağlantıları, yani 2 milyarlık İslam dünyasından şu Ramazan-ı Şerif öncesindeki yükselen tepki dalgasını biraz da absorbe etmek için işte bu tür demeçler vardır. Amerika'da da böyledir. Dışişleri hep güvercin politikası
izler.
Pentagon'da Şahin derler. Yani Amerika gider, kırar, döker, katliam yapar. Dışişleri de bunun toparlamaya, pansuman etmeye çalışır. İngiltere'nin bu Dışişleri Bakanı'nın demecini de, yani insanlığa yönelik bu küresel tepkinin birazcık dindirilmesi veya işte İngiltere'nin bu işin içerisinde payı yokmuş gibi gösterilmesi. Halbuki İngiltere bu işlerin göbeğindedir. Yani tekrar ediyorum, yani Gazze'deki katliamların göbeğinde İngiltere ve Siyonist akıl vardır. Yani hiç kimse İngiltere'yi buradan elini temizleyerek çıkmasını beklemesin.
Hı hı. Az önce yardımlardan bahsettik. Refah kapısında bekleyen tırlardan bahsettik. Bu arada açıklama yapıldı. İsrailli bir kurumdan geldi bu açıklama. Türkiye Gazze'ye en çok yardım ulaştıran 3. ülke olduğu deniliyor. 1. ülke Birleşik Arap Emirlikleri, 2. ülke Suudi Arabistan, 3. ülke Türkiye. Bu noktada evet, Türkiye'nin yardımlarını biliyoruz ama ilk iki sırada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın gerçekten de bu derecede Gazze'ye yardım yaptığını düşünüyor musunuz? Bu noktada neler söylersiniz? Türkiye'nin de yine en çok yardım yapan ülke olması noktasında neler söylersiniz?
Evet, şimdi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir yapısı söz konusu. Bir taraftan Hamas'ı ve oradaki seçimle iş başına gelen iktidarları kendi koltukları ve gelecekleri için tehdit olarak görürlerken, diğer taraftan da bu ülkelerin içerisinde Filistin kökenli hatır sayılır bir nüfus söz konusu. Hmm. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da, yani oraya gittim, kendi gözlemlerimi söylüyorum. Özellikle eğitim alanında öğretmenlik yapan, orta sınıf işleri yapan insanların önemli bir kısmı Filistin kökenli insanlardır. Ve hem bu insanların orada varlığı, hem kamuoyunun şeyini alma bakımından yardım gönderiyor. Amerika bile yardım
yapacağını söylüyor.
Şey olarak, yani Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin düşmanlığı Filistin halkına değil, Hamas yönetimine. Yani diyelim ki İsrail dese ki tünellere girdik, Hamas mücahitlerinin tamamını katlettik, şehit ettik dese, bu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimlerinin bundan mutlu olacağından emin olabilirsiniz. Ama aynı yönetim bu sivil halkın da açlıktan ölmesine, evet, gönüller razı olmuyor. Yani böyle de bir ikircikli bir durum olduğunu bilmekte fayda var.
Evet, bu arada bu hafta Türkiye önemli bir misafiri ağırladı Ankara'da. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Bu görüşmede öne çıkan konu Filistin'in bağımsız bir ülke olarak tanınması noktasındaydı. Bu görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu arada dünya medyasında da geniş yer buldu bu ziyaret. Abbas'ın Ankara ziyaretinden ne umuluyordu, ne oldu, neler bekleniyor? Buyurun hocam.
Önce Mahmud Abbas profilini kısaca tanıtmak isterim, müsaade ederseniz. Şimdi Yasir Arafat rahmetli zamanında Oslo görüşmeleri oldu. Bu Filistin'de birinci, ikinci intifada, evet, hareketlerinin neticesinde. Bu Oslo görüşmeleri neticesinde Batı Şeria'da Ramallah merkezli bir Filistin yönetiminin kurulması antlaşmalarla deklare edildi. Yani sonuçta şu anda Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yönetim normalde Mahmud Abbas'ın kontrolünde ve İsrail orada operasyon yapmaması gerekiyor. Ama evet, şu anda İsrail istediği zaman istediği eve giriyor, arama yapıyor,
alıkoyuyor,
hapsediyor. Fakat dünya kamuoyunda da bakınca Batı Şeria'da, Ramallah'ta bir yönetim, siyasi yönetim var. İşte kolluk kuvvetleri var, polis teşkilatı var. Yani görünüşte bir Filistin yönetimi söz konusu. İşte bu yönetimin işlevsiz olduğunu gördüğü için Hamas Gazze bölgesinde buna rest çekti ve dedi ki yani bu şekilde adeta bir tiyatro gibi bir yönetim olmaz. Seçim sandığı kuruldu ve halkın oyuyla iktidara gelen bir yönetimdir Hamas. Yani Hamas öyle bir terör örgütü falan diyorlar da Arap dünyasına baktığımızda 22 Arap ülkesinde belki de en demokratik şekilde sandık kurularak seçilen bir yönetimdir Hamas. Hamas'ın terör örgütü yaftası yemesinin sebebi İsrail'in zulmüne, İsrail'in işgalciliğine karşı baş kaldırmasıdır. Siz zalime, zulmüne karşı direndiğiniz zaman terörist oluyorsunuz Filistin, evet, topraklarında. İşte Mahmud Abbas bu kadar etliye sütlüye dokunmaz bir haldeyken Türkiye, bakın Mısır'a Sisi'nin ayağına kadar gitti deniyor ya Sayın, evet, Cumhurbaşkanı için. Yani Mısır'la görüşmesi, Mahmud Abbas'la görüşmesi, bunların altında yatan yegane gerçek, yani Filistin için bir şeyler yapmak istiyoruz. Siz burada en azından bir takım resmi sıfatlarınız var. Yani korkmayın, arkanızda biz de varız gibisinden bir maşeri vicdanı harekete geçirme operasyonudur. Ve çünkü Arap dünyası Filistin meselesini, Kudüs meselesini, Mescid-i Aksa meselesini sadece oradaki işgal altındaki 4-5 milyonluk gariban Filistin'i, evet, işgal altındaki gariban insanları sırtına yüklemiş durumda. Türkiye ise bunların böyle olmaması gerektiğini ve Mahmud Abbas'ı biraz da cesaretlendirmek ve birlikte yani Türkiye şimdi ne sıfatla gidecek deniyor ya, işte Mahmud Abbas'la, Sisi'yle, Mısır'la birlikte yani bir inisiyatif kullanılabilir mi? Ve bu yardımların daha seri bir şekilde geçirilmesi için neler yapılabilir? Aslında bu konuşuldu. Yoksa Mahmud Abbas'ın son 20 yıldan beri yapıp ettikleri ortadadır.
Evet, yani bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yönünde bir çağrı da yükseldi aslında, ama bunun ne kadar olabileceği yani noktasında neler söylersiniz?
Tribünlere söylenmiş sözdür. Yani İsrail'in her geçen gün alan kazanması, yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde alenen Doğu Kudüs'teki şu anda Filistinlilerin elindeki dükkanları, İş yerlerini, evlerini adamlar satışa çıkarıyorlar. Evet. Yani Amerika'daki Yahudilere açık arttırmayla şu an Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin evlerini, evet, ya nasıl olsa biz burayı alacağız, işgal edeceğiz diyor. Şimdiden oradakilere satışa çıkarıyor. Siz hangi Filistin devletinden bahsediyorsunuz? Evet. Yani dolayısıyla bu insanlar adım adım 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 100 yıl sonra nereleri işgal edeceğini planlarını yapıyorlar. Dünya kamuoyunda aldatmak için iki devletli çözüm. Ortada yani devlet olabilecek toprak parçası kalmıyor. Bir devletin olabilmesi için üzerinde yaşayan bir nüfusun artı bir kara parçasının, toprak parçasının olması lazım. Bir taraftan bu nüfusu işte Gazze'de olduğu gibi Mısır'a ve başka bölgelere sürmeye çalışan bir İsrail var. Hem de işgal etmeye çalışan bir devlet var. Siz hangi toprak parçasının üzerinde devlet kuracaklar, Filistin devleti kuracaksınız? Onu da ayrıca bir sormak lazım.
Evet. Önümüz Ramazan dedik. Ramazan'da acaba Mescid-i Aksa'da ibadet hürriyeti nasıl olacak? Bu noktada da soru işaretleri var. Daha önce işte kısıtlanması noktasında Netanyahu'nun karar aldığı ifade edilmişti. Sonrasında denildi herhangi bir kısıtlama olmayacak. Acaba ne kadar gerçekçi? Ki bugüne kadar cuma namazlarında yaşananları da biliyoruz hocam. Neler söylersiniz?
Şimdi şöyle bir soru yöneltmek istiyorum, insanları düşünmeye sevk etmek için. Dünyanın neresinde veya dünya tarihi boyunca bir kutsal mabede, yani bu sinagog olur, kilise olur, cami olur, cemevi olur,
evet,
Budist tapınağı olur. Yani hiç görülmüş mü? İşte 40 yaşın altındakileri almıyoruz, 50 yaşın altındakileri almıyoruz gibisinden. Yani İsrail bunu yapıyor. Diyor ki işte 50 yaşın altındaki gençleri almıyoruz diyor. Cuma namazını almıyor, teravihe almıyor, Ramazan'da
sabah namazını
almıyor bir şekilde. Evet. Yani ibadete aldığı kişiler de yani belli yaşın üstündeki insanlar. Evet. Şimdi bu noktaya kimsenin itiraz etmediği bir dünyada İsrail kısıtlamaları kaldırsa ne olacak? Hiçbir zaman o kısıtlamalar, yani bu 7 Ekim'den önce de zaten bir 20 yaşındaki, 30 yaşındaki gençler almıyordu şeyin içerisine.
Böyle bir hakkı yok değil mi normalde
tabii
hocam?
Tabii canım, yani dünya, yani hiçbir insan hakları sözleşmesinde, dünyanın hiçbir hukuk sisteminde, yani belli yaşın altındaki insanları terör eylemi yapar vehmiyle ve şüphesiyle ibadet ortamında men etmenin hiçbir hukuki, yani dini, hukuki, siyasi, ahlaki bir yönü yok. Ama İsrail bunu yıllardır yapıyor
zaten
maalesef.
Orada bir kontrol yetkisi de yok İsrail'in. Evet. Son olarak hocam bu bölümde şunu soralım. İsrail'in Lübnan'da 15 Mart'a kadar bir sonuca varılmazsa, diplomatik yollarla çatışmasızlık noktasında bir sonuca varılmazsa topyekün bir savaş hazırlığına başlayacağı yönünde iddialar var. Yani Gazze'de İsrail'in yaşadığı hezimet ortada. Lübnan'a yönelik eğer bir olumlu netice alınmazsa 15 Mart'a kadar topyekün bir savaş başlatabilir mi? Bu gücü var mı? Böyle bir şey bölgeyi nasıl bir ateş çemberine sokar?
İsrail'in yönetiminde, yani Netanyahu bile yani daha muhafazakar kalıyor. Evet. İçerisindeki kabinede o kadar rigid, o kadar
radikal
bağnaz Siyonistler var ki, yani en iyi Arap ölü Arap'tır diyor. En iyi Müslüman ölü Müslümandır diyor. Yani hayat hakkı tanımayan bir zihniyet örgüsüne sahip bu insanlar. Şimdi hal böyle olunca dünya kamuoyundan artık İsrail'in en çok arkasında olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bile, yani Biden şunu demek zorunda kaldı. 30 bin insan katledildi. Bunların hepsi Hamaslı değildir diyor.
Hı hı.
Demek ki artık dünya şunu gördü. İsrail Hamas'ı bahane ederek sivil insanları katlediyor. İşte bunu sonsuza dek sürdüremeyecektir. Yani dünya kamuoyunu ve müttefiklerinin desteğini de sonsuza kadar alamayacağını bildiği için yapmak istediği şey şu: o tünellere girmeye korkuyor. Yani böyle çata çat, Hamas mücahitleriyle göğüs göğüse çatışmaktan korkuyor. Korkaktırlar da zaten. Bakıyorsun bir çocuğun kafasına 10 tane silahlı asker şey yapıyor. Hatta Amerika'da geçtiğimiz haftalarda kendini yakan bir emekli askere karşısına adam silahla duruyor. Yani bu kadar korkak ve acımasız insanlar bunlar. Ve bu Lübnan'a saldırma politikasının altında yatan gerçek şu: Lübnan'a saldırırsa İran müdahil olur. Yani çünkü Hizbullah orada İran'ın ön karakoludur. Bakmayın buradaki Gazze'deki gariban Filistinlilerin sahipsiz bırakıldığına. Lübnan Hizbullah'ına dokunduğu an İran oradan müdahale eder. İşte İran'ın müdahil olması demek bütün Amerika'nın ve Batı dünyasının tekrar İsrail'in arkasında saf tutması demektir. İsrail bunu yapmak istiyor. Şimdi kredisi tükenmeye başladı Batı nezdinde. Evet. Lübnan'a saldırıp İran'ın müdahil olmasını sağlayarak tekrar Amerika ve Batı kamuoyunu aynı zamanda silahlarını, uçaklarını, gemilerini Doğu Akdeniz'e getirip arkasına destek almak istiyor. Savaşı yayarak müttefiklerin saflarını sıklaştırmaya çalışıyor.
Aynı zamanda Netanyahu koltuğunda korumak istiyor bu yolla diyebiliriz.
Maalesef.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bir ara verelim değerli dinleyenlerimiz. Aran akabinde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla stüdyomuzda birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, şu sıralarda Türkiye önemli bir misafiri ağırlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor şu sıralarda. Daha önce Putin'in bir ziyareti bekleniyordu ama her iki ülkedeki seçimler dolayısıyla bu ziyaret ertelenmişti. Belki Mart ayı içerisinde olabilir denildi ama Zelenski'nin bu ani ziyaretinin sebebi nedir? Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye arabulucu olma noktasında adımlar atmıştı. Hatta bir anlaşma neredeyse sağlanıyordu ki Batı'nın baskısıyla bu anlaşmadan Zelenski dönmüştü. Önemli başlıklar nelerdir bu görüşmede? Sonuçları itibarıyla neler söylersiniz? Buyurun hocam.
Evet, bu ziyaret çok ani oldu. Çünkü şu an bizim programımızın olduğu saatlerde görüşme yapılıyor. Saat 19 itibariyle. Ve bir iki yıl öncesine dönecek olursak, Şubat 2022'de Zelenski'yi cesaretlendiren, Rusya'ya karşı kafa tutturan, NATO'ya gireceğiz beyanatı verdiren ve adeta ülkesini işgal ettirmek için elinden gelen her şeyi yapan Zelenski bir kahraman olarak gösteriliyordu. Ama şu anda yakılıp yıkılan, nüfusunun önemli bir kısmının da Batı ülkelerine kaçmak, göçmek zorunda olduğu harabeye dönmüş bir ülke. Ve artık Amerika başta olmak üzere Batılı ülkeler bir sömürge valisi edasıyla Zelenski'ye muamele ediyorlar. Ve Rusya kendi silahıyla mücadelesini sürdürüyor. Yani attığı füzeleri, bombaları kendi fabrikalarında üretiyor. Halbuki Ukrayna bu silahları başta Amerika olmak üzere Batı ülkelerinden yardım olarak alıyor. Borç olarak
adeta
alıyor.
Dilenerek
alıyor. Ve bu savaşın uzaması Batı kamuoyunda da artık nereye kadar, yani kendi ülkelerinin kalkınmalarından, kendi ülkelerinin vatandaşından aldığı vergilerle bu paralar, bu silahlar gönderiliyor Ukrayna'ya. Bu tezgahı kuran, az önce söylediğim Siyonist ve İngiliz aklı Rusya'yı burada sonsuz, yani süresi belirsiz bir düşük yoğunluklu savaşla Rusya'nın enerjisini burada zayıflatmayı, Rusya'yı sağa sola müdahil olabilecek, mesela Afrika'da Wagner güçleriyle İngiliz ve Fransız çıkarlarına çomak sokuyordu Rusya. Yani bu savaşın asıl hedefi Rusya'yı Ukrayna'yla meşgul edip, tıpkı Türkiye'yi 10 yıllardır PKK'yla meşgul edip Balkanlara, Kafkaslara, Afrika'ya yönelik herhangi bir projesinin olmasını engellemek olduğu için Rusya'ya da aynı tezgahı kurdular. Yani Rusya Ukrayna'yla meşgul iken dünyanın başka bölgeleriyle uğraşmasın. Bunda da bir ölçüde başarılı oldular. Fakat burada savaşın maliyeti o kadar yükseldi ki Ukrayna Batı'dan yardım gelmediği an savaşı kaybedecek. Ukrayna savaşı kaybettiği an ise Rusya eskisinden daha da güçlü bir şekilde bu bölgede etkin olacak. Bu nedenle iki ucu keskin bir bıçak gibi. Aslında İstanbul görüşmelerinde savaşın başlangıcında bir barış masası kurulmuştu.
Evet.
Aslında Ukrayna artık yavaş yavaş tekrar o barış masasının kurulması noktasına geliyor gibi. Ama görünürde söylenen şey tahıl koridorunun canlandırılması. Hı-hı. Fakat Putin Batı'nın verdiği sözleri tutmaması ve kaypak politikalar izlemesi üzerine Odessa merkezde olmak üzere Karadeniz'deki Ukrayna'nın büyük gemilerinin girip çıkıp yük indirme boşaltma yaptığı limanlarını bombaladı ve işlevsiz hale getirdi. Şu an Ukrayna ya küçük gemilerle küçük tonajlı ya da karayolundan Bulgaristan limanlarına gönderdiği tırlarla limana tahıllarını, işte ayçiçeği, mısır, buğday gibi ürünlerini dünya pazarlarına göndermeye çalışıyor. Ve Türkiye'de burada önemli bir koridor vazifesi görüyor idi. Tekrar işte Zelenski'nin görünürdeki ziyareti bu tahıl koridorunu canlandırmak. Ama perde gerisinde baktığımızda Ukrayna'da da bir tıkanmışlık söz konusu. Rusya artık yavaş yavaş bir takım yeni topraklar, kasabalar ele geçirmeye başladı, saldırıya geçti. Ve bu ziyaretin bu kadar ani bir şekilde olması aslında Ukrayna'nın sıkışmışlığının bir göstergesidir diyebiliriz.
Peki hocam, Ukrayna, Rusya demişken İsveç'ten bahsedelim. NATO'nun resmen artık üyesi diyebiliriz İsveç için.
Evet.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen giriş protokolü kabul töreniyle NATO'nun resmen 32. üyesi olmuş İsveç. Ve önümüzdeki günlerde, pazartesi günü de NATO karargahında düzenlenecek törenle bayrağı da göndere çekilecek. İsveç'in 32. NATO üyesi olması NATO'ya ne katar? Bölgede ne gibi bir değişim sağlar?
Evet, bu Ukrayna Savaşı'nın çıkarılmasının bir meyvesi olarak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girmek zorunda kalması.
Evet.
Çünkü Amerika'nın ileriki uzak hedeflerinden bir tanesi de bu Kuzey Buz Denizi dediğimiz o bölgede, Arktik bölgede artık buzulların erimeye başlaması, küresel ısınma sebebiyle artık gemiler, diyelim ki Amerika'dan, Kanada'dan çıkan gemilerin o buz kıran teknolojisi,
evet,
de gelişmesiyle Çin'e, Japonya'ya, Uzak Asya'ya kutuplar üzerinden gidip gelmesi çok daha kısa sürede ve ekonomik olmaya başladı.
Hı hı.
İşte bu rotanın da bu Batılılar tarafından, işte Rusya'nın elinden alınması veya daha fazla kontrol edilebilmesi için, işte Norveç'in yanı sıra, Norveç NATO üyesiydi, İsveç ve Finlandiya'nın da bu birliğe dahil edilmesi, bu Arktik bölgede NATO'nun biraz daha etkin olmasını sağlayacak. Artı İsveç ve Norveç gibi, pardon, İsveç ve Finlandiya gibi Rusya korkusundan NATO'ya giremeyen bu ülkelerde şu anda NATO şemsiyesi, hı hı, altına alarak bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Ama bunun Rusya'nın yayılmacılığını önleyebilme şansı var mı? Yok. Çünkü Rusya'nın Kaliningrad bölgesi vardır. Bu
Rus topraklarından
Litvanya,
bağımsız,
Letonya, Estonya, evet, Baltık Cumhuriyetleri ile Polonya arasında kalan o Kaliningrad bölgesindeki füzelerle Rusya bir saat içerisinde bütün Avrupa başkentlerini nükleer başlıklı füzelere vurabilme yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla yani bu ülkelerin NATO şemsiyesi altına girmesiyle kendi güvenliklerini sağladıklarını sanıyorlar, ama yani böyle bir nükleer savaş çıktığında hiç kimsenin güvende olmadığını da söyleyebiliriz. Hı-hı.
Evet, nükleer savaşa da gerek yok. Daha önce Türkiye DAEŞ ve PKK-PYD füzelerine hedef olurken NATO kendi füzelerini söküp götürmüştü,
evet,
hocam Türkiye'den. Evet, böyle bir durum da söz konusu. Tabii terörle mücadele başlığıyla devam edelim o zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta başında kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin terörle mücadelesine dair çok önemli açıklamalarda bulundu hocam. Irak sınırında artık terörle mücadele noktasında güvenliği sağlamaya artık ramak kaldı dedi. Yaz aylarında da kapsamlı bir operasyonun sinyalini verdi. Bu açıklamalar dünya basınında da geniş yer buldu. Önümüzdeki aylarda yazın gelmesiyle birlikte nasıl bir operasyon söz konusu olabilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarını siz nasıl okudunuz? Ve Irak'la birlikte bir operasyon söz konusu diyebilir miyiz? Buyurun hocam.
Şimdi Türkiye'nin uzunca bir süredir pençe kilit operasyonlarıyla Avaşin, Basyan, Gara gibi terör kamplarına noktasal operasyonları söz konusu oldu. Oralarda geçici üsler kuruldu. Teröristlerin geçiş yolları kontrol edilmeye çalışıldı. Ancak işte bu noktasal hareketler ve belli stratejik noktaların tutulması neticesinde orada belli güvenli alanlar oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak yapılan bu beyanat hem Erbil'deki Barzani yönetimiyle hem Merkezi Irak hükümetiyle yapılan görüşmeler, şu anda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görüşmelerinin bir bölümünde Irak konusu oluşturuyor ve Türkiye'nin kapsamlı bir harekat yaparak tıpkı bu Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi kıyıdan sınırdan 30-40 kilometre genişliğinde Irak sınırında da bir güvenli bölge şeridi oluşturup bunu da kalıcı hale getirmesi planlanıyor. Sanırım yani kamplar üzerinde noktasal olarak yapılan operasyonların bir güvenli bölge olarak sınırdan 30-40 kilometre genişliğinde Suriye'nin içerisinde kısmi olarak yapılan harekatın benzerinin de Irak'ta yapılacağı bu yapılan beyanatlardan anlaşılıyor.
Bir de Süleymaniye boyutu var işin. Süleymaniye'deki yönetimin.
Bafur-Talabaniye.
PKK ile dirsek temasında olması, hatta Hakan Fidan'a cevap niteliğinde biz PKK'yı düşman olarak görmüyoruz açıklaması var Bafel Talabani'nin. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi, tabii ki hem İran'dan hem Amerika'dan cesaret, İran ve Amerika tarafından desteklenen, cesaretlendirilen bir figürdür Bafel Talabani, Süleymaniye merkezli bu
KDP.
Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin olduğu bölge. Fakat günümüzde hibrit savaş dediğimiz artık terörle mücadele yahut da ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar direkt tanklarla, uçaklarla yapılan savaşlarla pek mümkün olmuyor. Çünkü Ukrayna'da bunu gördük. Çok pahalı ve masraflı bir iş. Ne yapılıyor? Üst düzey yetkilileri etkisiz hale getiriliyor. Ve Türkiye'de şu anda Bafel Talabani ve ona destek veren onun çevresindeki üst düzey komutanlar veya askeri sivil erkanın MİT operasyonlarıyla paketlenmesi veyahut da etkisiz hale getirilmesi söz konusu oluyor. Ve yakın bir gelecekte de bu Talabani cesaretlendiren veya o demeci verdiren güçlere Türkiye'nin mesajının o üst düzey yöneticilerinin ya paketlendiğini veyahut da SİHA'lar vasıtasıyla öldürülüp etkisiz hale getirdiğini göreceğiz.
Evet hocam, şimdi az önce de bahsettiğiniz ABD'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunuyor. Biden'ın güvenlik danışmanı Sullivan'da görüştü Bakan Fidan. Yine Dışişleri Bakanı Blinken'la Türkiye Stratejik Mekanizma toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Bu toplantılarda öne çıkan başlıklar nelerdi? Siz bahsettiniz, Irak'ta terörle mücadele bahsinin önemli bir yer tutacağını ifade ettiniz. Yine Gazze meselesi, Katsa yaptırımlarından Türkiye'nin çıkarılması meselesi ve F-16 gibi konular yer alıyor şüphesiz. Onun dışında sizin dikkatinizi çeken başlıklar var mıdır?
Şimdi akşam bir televizyon kanalında Amerikan muhabirine deniyor ki işte İbrahim Kalın'la işte CIA direktörü ne konuşmuş olabilir? Ya diyor, ben onların ne konuştuğunu bilirsem
benim de bir istihbarat başkanı olmam gerekir.
Buradan çıkmam mümkün olmaz. Yani dolayısıyla istihbarat teşkilatlarının kendi içerisindeki konuşmalarını elbette ki sivil halkın bilmesi pek mümkün değildir. Ancak Burada şunu ifade etmek mümkün ki Türkiye'nin bu F-35 projesinden çıkarılmasından sonra parası ödenmiş uçakların verilmemesinden dolayı bir baki biz paramız söz konusu. Bu F-16 uçağını da biz Kaan insansız hava işte uçağımızın bu 5. nesil uçağı prototipini ürettik ama onun seri üretime geçilmesi sürecindeki 5-10 yıllık sürede hava savunma sisteminin güçlendirilmesi açısından F-16 tedariğinin Amerika'dan yapılması düşünülüyor. Fakat Türkiye burada işi bir taraftan zamana yaymak ve elini güçlendirmek, bir taraftan da bu F-16'ların bir kısmı parçalarının Türkiye'de üretilmesi gibi bir takım pazarlıklar yürütülüyor. Hem o F-35'ten kalan paranın mahsup edilmesi hem de bu F-16'larının son bir kez alımı ve yenilenmesi sürecinde Türkiye'nin de yerli sanayinin kullanılması. Çünkü pazarlıkta onu kaça aldığınız kadar ne kadarının Amerika'da ne kadarının Türkiye'de üretildiği de önemlidir. Bunlar konuşuluyor. Artı Gazze konusunda Amerika'nın çok da fazla istekli olmadığını, yani ateşkes konusunda hep geçici başına ifadesini koyduğunu biliyoruz. Katsayı yaptırımlarının da işte Amerika'nın konjöktürel olarak istediği ülkeye bu tür yaptırımlarını koyup istediği zaman aldığını biliyoruz. Ve Türkiye şu anda F-16 alımını yaparak aslında Amerika'nın şerrinden biraz kendini korumaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ama dileyelim ve dua edelim ki inşallah Türkiye kendi hava savunma sistemlerini, uçağını kendisi yapar. Bir 5-10 yıl sonra bu tür şeyleri konuşmuyor oluruz diye ümit ediyoruz.
Evet. Hocam, Türkiye ile Somali arasında Somali'nin haklarını koruyacak petrol ve doğalgaz sözleşmesi imzalanmış. Türkiye Somali açıklarında sismik araştırma çalışması yürütecekmiş ve tespit edilen rezervlerde Somali'nin kalkınması için kullanılacakmış ve ilk defa Türkiye Hint Okyanusu'nda petrol ve doğalgaz araması gerçekleştirecekmiş. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi bir ülkenin ekonomik olarak deniz aşırı bölgelerde faaliyet gösterebilmesi için onu destekleyecek bir askeri gücünün olması gerekir. İşte Türkiye Somali'ye ilk olarak 90'lı yılların sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işte yardımı, işte ekmek fırını açması, arkasından insani yardımlar, arkasından asker polisinin eğitmeye başlaması, orada güvenliği tesis etmesi, limanların işletmesi derken gelinen son noktada o kıyılarındaki doğal rezervlerinin araştırılması konusunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yapmış olduğu bu anlaşmayla da şunu gösteriyoruz. Biz hep Somali'ye insani yardımda bulunduk. Fakat bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani o ülkenin de kaynaklarının ekonomik olarak kullanıma açılmasında kazan kazan politikası çerçevesinde bundan sonraki yapılan işlemlerde eğer biz o deniz altından petrol, doğalgaz çıkarabilirsek hem Türkiye'nin o ülkenin altyapısına vermiş olduğu hizmetlerden kaynaklanan alacaklarını tahsil eder hem de ülkenin kalkınmasında faydası olur. Bir de Somali artık bizim Afrika boynusunda Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na açılan kapısı konumunda olan bölgede bir evimiz konumunda artık çünkü Amerika nasıl dünyanın jandarmalığını yapıyor bu her ülkede belli bölgelerde askeri üslerinin ve silahlı mevcudiyetin olmasıyla yani orada sizin bir SİHA üssünüz olursa bir limanınız olursa orada güvenlik anlaşmanız olursa o ülke den başlayarak o çevre ülkelerde etkin olmaya başlayabilirsiniz. Bu da Türkiye için sevindirici bir durumdur.
Evet. Hocam, Mısır'da Müslüman kardeşlere yönelik maalesef zulüm devam ediyor. Son olarak Mısır'da 8 ihvan lideri idam cezasına çarptırılmış. Türkiye ile Mısır son dönemde artık sıcak ilişkilere sahip diyebiliriz. Normalleşme sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'ı ziyaret etti. Acaba bundan sonrası için bu olumlu yönde ilerleyen ilişkiler Mısır'da ihvana yönelik bu olumsuz tablonun değişmesine katkı sağlar mı? Mesela bu 8 ihvan lideri Türkiye'nin çabasıyla idamdan kurtulabilir mi? Bu noktada neler söylersiniz?
Evet, bu idamların siyasi olduğunu, yani hukuki gerekçelerin bir takım ısmarlama evet. olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki hedef şu, Mısır 100 milyon aşkın nüfusu, fakat nüfusun ekseriyetinin de aslında ihvan sempatizanı bir yapıya sahip evet. olduğunu. Fakat Mısır'ı Firavunlar döneminden beri aslında Mısır Mısırlılara bırakılmayacak kadar önemli bir ülke olduğu için hep halkın iradesinin dışında yönetimler Mısır'da hakim olmuştur. Burada, bu arada da işte yönetime alternatif olacak muhalif bir kadronun oluşması engelleniyor. Yani şöyle söyleyeyim, 50 milyonluk bir kitle düşünün. Başında lideri yoksa, siyasi bir aklı yoksa, askeri bir organizasyonu yoksa siz onu çok rahat bertaraf edebiliyorsunuz. Ama organize çok küçük bir güçle mücadele etmek zordur evet. işte. Buradaki idam kararlarının perde gerisine baktığımızda Muhammed Mursi'nin idamından sonra bu İhvan Hareketi'nin teorisyenleri, önde gelen fikir ve düşünce insanları ve aksiyon elemanlarını idam ederek yani bu hareketi başsız bırakma projesidir ve burada da adım adım ilerliyorlar. Elbette ki Türkiye başta olmak üzere birçok Batı ülkesi de bu idamların durdurulması için bir takım beyanatlar verir ve girişimde bulunur ama hiçbir ülke de burada yani bu kişilerin idamını durdurulması pahasına ülkelerle ilişkisini dondurmayı göze alamazlar. Bunu da bildikleri için muhtemelen idamları gerçekleştirirler ama gönlümüz diliyor ki uluslararası kamuoyunun baskısıyla en azından bu idamların durdurulup müebbet hapse çevrilmesi evet. ümit ediyoruz.
Peki hocam. Devam edelim. Sudan'da uzun bir zamandır iç savaş, kardeş kanı akıyor ve çatışmalar devam ediyor. 5 milyon kişi ölüm riskiyle karşı karşıyaymış Sudan'da ve 18 milyon kişi de aşırı açlıkla mücadele etmekteymiş. Tam da bu noktada İngiltere Sudan'da Ramazan ayında ateşkes için Birleşmiş Milletler karar tasarısı hazırlamış ve bu tasarı da bugün görüşülecek. İngiltere'nin bu adımını yorumlamanızı isteyeceğim. Ramazan ayında geçerli olacak bir ateşkes söz konusu. Neler söylersiniz?
Şimdi önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Batılı kamuoyunda gündeme getirilen şey şuydu. Kaddafi diktatördür, devrilmelidir. Ömer el-Beşir diktatördür, devrilmelidir. Yani işte 30 yıldır ülkenin evet. başında, 40 yıldır. Peki diktatör deyip devirdiği insanların ülkesi ne oldu? Yani Libya ne oldu?
Irak ne
Irak,
oldu?
Saddam devrildi ne oldu? Şu anda Sudan'da Ömer el-Beşir devrildi ne oldu? Acaba eskisinden iyi mi oldu? Aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanı için de işte diktatör şudur budur deyip Tayyip Erdoğan da bir şekilde sokak hareketiyle götürmüş olsalardı acaba bugünkünden daha iyi bir Türkiye'ye mi uyanmış olacaktık? Bunu öncelikle dikkate almamız,
lazım.
Sorgulamamız gerekiyor. Yani Batı kaynaklarına el koyamadığı ülkelerin güçlü liderlerini diktatör yaftasıyla ortadan kaldırıp ülkeyi yönetilemez hale getirdikten sonra operasyonlarına başlıyor. Bugün maalesef Sudan Ömer el-Beşir dönemine göre çok daha kötü, kardeş kanının döküldüğü, bir tarafta işte Batılıların iktidara getirdiği teknokratlar hükümeti dediğimiz ki onlar da seçimde hiç başına gelmediler. Diğer tarafta da işte Cancavitlerden başlayarak ikinci bir ordu, ikinci bir alternatif güç olarak ortaya çıkan ve bir türlü de milli orduya entegre olmak istemeyen paramiliter güçlerin arasında çıkan bu silahlı mücadele Sudan halkının daha da fakirleşmesi ve her geçen gün kardeş kanının dökülmesine sebep oluyor. Burada tekrar ediyorum, Batılılar hiçbir zaman bu bölgede huzur ve sükunun olmasını istemedikleri için işte huzur ortamını temin eden siyasi liderleri de bir takım yaftalarla ortadan kaldırıyorlar. İşte Sudan bunun en güzel örneğidir maalesef.
Evet. Ermenistan'dan Türkiye ile ilişkiler noktasında sıcak açıklamalar geliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin Ermenistan Cumhuriyeti olarak biz samimi şekilde devlet sınırlarının bir an önce açılmasını istiyoruz demiş. Bu arada Ermenistan'ın da sırtını Rusya'ya döndüğü ve rotasını da NATO'ya çevirdiği söyleniyor. Neler söylersiniz
hocam? Şu anda sınırdan bahsettiğiniz için bir orada bir noktaya dikkatinizi çekmek hocam istiyorum. Şu anda Türkiye-Ermenistan sınırını hala Ermenistan kabul etmiyor. Yani resmi olarak Ağrı Dağı'nı, hı-hı, yani Ararat olarak kutsal, yani kutsal gibi, biz nasıl Kudüs bizim için, Mekke Medine için kutsal diyoruz ya.
Evet.
Ermeniler için o Ağrı Dağı, Ararat dedikleri yer sanki Türkler tarafından işgal edilmiş bir bölge gibi gözüküyor. Bu nedenle önce Ermenistan'ın Türkiye-Ermenistan sınırını, Aras Nehri sınırdır birçok yerde, bunu bir kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul ettikten sonra bu ateşkesin kalıcı bir barışa dönmesinden, hı-hı, Zengezur koridorunun açılmasından sonra Türkiye'de, Azerbaycan'da bu sınırın açılması kazan kazan politikası olarak, evet, hem Türkiye'nin hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın menfaatine olan bir durumdur. Fakat bunlar yapılmadan Türkiye'nin bu sınırı açmayacağını ta 90'lı, hı-hı, yıllarda deklare etmesi, ya 30 yıla yakın bir süredir bu sınır kapalıdır. Bu nedenle bu sınırın açılması o civardaki yaşayan insanların, o şehirlerde yaşayan insanların da ekonomik olarak canlanmasına sebep olacaktır. Az önce ifade ettiğiniz Ermenistan artık Rusya ile değil, Fransa, Amerika başta olmak üzere batılı ülkelerle biraz daha iş tutmaya başladı. Bunda Ermeni diasporasının da etkisi vardır. Ancak Rusya bu tür şeyleri not eder ve hiçbir zaman yanına kar bırakmaz. Bunu da ayrıca not etmekte fayda var.
Evet hocam. Son olarak Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin üst düzey bir yöneticisinin açıklamasını size sormak isterim. Diyor ki o yönetici, herkes Sincan'daki İslam'ın Çinlileştirilmesi gerektiğini biliyor. Bu kaçınılmaz bir eğilim. Bu ne anlama geliyor? Yani İslam'ın Çinlileştirilmesi, Doğu Türkistan'da yaşananlar malum, İslam'ın Çinlileştirilmesi ne anlama geliyor?
Şimdi zaten Çin'de Hui'ler dediğimiz Müslüman Çinliler vardır.
Evet.
Etnik olarak Çinli, hı-hı, olup Müslüman bir topluluk vardır yüzyıllardan beri Çin içerisinde. Fakat Doğu Türkistan bölgesindeki insanların etnik olarak Uygur Türk'ü, evet, olması ve o bölgenin Uygurların ana vatanı olması. Yani biz Anadolu'ya gelmeden önce de Türkler bugünkü işte Tarım Havzası, Çungarya Havzası dediğimiz bölgede, hı-hı, yani Kaşgar, Hotan, Kulca, Urumçi bölgesi 2000 yıl önce de 3000 yıl önce de o yurduydu, insanların öz vatanıydı. Ata yurdu orası. Bu nedenle siz İslam'ı Çinlileştirmek derken aslında o vatanın Çin vatanı olduğunu o insanlara kabul ettirmeye çalışıyorsunuz ki burada siyasi bir şey söz konusu yoksa elbette ki Çin'de yaşayan insanlar Çince konuşsunlar. Yani bunda bir mahsur yoktur. Almanya'da yaşayan Müslümanlar Türk de olsa Almanca'yı konuşsunlar. Alman kültürüyle entegre olsunlar. Doğu Türkistanlılar da Çin kültürüyle entegre olsunlar. Ama asimile olmasınlar. Burada yapılmak istenen şey İslam'ı Çinileştirmek tabiriyle Doğu Türkistan'ı tıpkı bu Huangpu-Yangtze ırmağı arasında kalan o Doğu Çin topraklarıyla aynı statüye koymaktır ki halbuki Çin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 3 bölge işgal etmiştir. Biri Tibet, biri Doğu Türkistan, biri de İç Moğolistan ki Çin topraklarının yarısına tekabül ediyor bu doğu batıda işgal ettiği yerler. Bu işgal topraklarına meşruiyet kazandırmak için yapılan bir kılıftır diye değerlendirilebilir.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Bir Ramazan arası vermiş olacağız biz de evet, Medeniyet Coğrafyamız programı olarak. İnşallah Ramazan'dan sonra kaldığımız yerden programlarımıza devam edeceğiz. Hocam şimdiden Ramazan'ınızı tebrik ediyoruz. İnşallah güzel bir Ramazan geçirmiş oluruz. Hem Türkiye hem de İslam alemi olarak Gazze'deki bu acıların da son bulması duasını iletmiş olalım.
Evet. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar.
Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyicilerimizin de Ramazan-ı Şerif'ini şimdiden tebrik etmiş olalım. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamlık da bizden bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.